Ayrım 48, sayfa 326. Hangara 100 metrekare durdum ve düşündüm. Oraya gitmemin iki sonucu olabilirdi. Ya adamlar iyi niyetli davranıp arşivlerini bana açar ya da polis kimliğim işe yaramaz ve bir araştırma başlamadan sona ererdi. Bu riski göze alamazdım. Arabayı yeniden hareket ettirdim. Helikopter alanını geçtim ve sonra ilk virajı dönüp ağaçların altına park ettim. Bu kez yürüyerek gerisin geri hangara döndüm. Etrafa bir göz attım. Pistin kenarında helikopterin yanında üç adam konuşuyordu. Biraz şansım varsa ofis boş olabilirdi. Duvar boyunca ilerledim ve hangara girdim. Yaklaşık 1000 metrekarelik bir yerdi. İçeride bazı bölümlerde sökülmüş iki helikopter duruyordu. Hangarda kimse yoktu. Atölye kısmının solunda camlı bir asma kat vardı. Orada da herhangi bir hareketlilik göze çarpmıyordu. Basamakları tırmandım ve camlı kapıya gittim. Büyük çalışma masasının üzerinde bekleme konumunda duran bir bilgisayar vardı. Espas tuşuna bastım, ekran aydınlandı. Her şey buradaydı. Özenle listelenmişti. Uçuşlar, müşteriler, ortalama kerosen tüketimleri, bakım karneleri, faturalar, ne şifre, ne karmaşık bir listeleme, ne de yabancı bir lojik söz konusuydu. Büyük şans diye düşündüm. Acil yardım dokümanına tıkladım ve yıllara göre ayrılmış dosyaları buldum. Camdan dışarı kaçamak bir bakış attım. Hala görünürde kimse yoktu. 1988'i açtım ve Kasım ayına kadar listeyi taradım. Beni ilgilendiren rota foyunu gördüm. FBNFP Jet Wrangler 04 18 Kasım 1988 19:22 Çağrı XM2453 2 nokta üst üste Samu slash Sartus Hastanesi Varış noktası Sartus arıtma alanı Yakıt %70 18 Kasım 1988 19:44 Transfer XM2454 Samu slash Sartus Hastanesi Varış noktası Valide Tamper Pierre Üniversite Hastanesi Lozan Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü. Temas Maurice Belter'in servis şefi. Yakıt %40. Suratıma yumruk yemiştim. Manon Besançon'daki bir hastaneye götürülmemişti. Helikopter İsviçre sınırına geçmiş ve doğrudan Lozan'a gitmişti. Neden Lozan? Boğulmuş bir çocuk için neden kalp ve damar cerrahi servisi kaldı? Servisi işe yaramıştı. Beyin sinapslarım ses hızında çalışıyordu. Manon Timon işinin naklini sağlayan ilk yardım görevlisiyle konuşmalıydım. Kızın oraya naklini sadece o istemiş olabilirdi. Burada ne arıyorsunuz? Görüş alanıma sol tarafta bir gölge girmişti. Açıklayabilirim, dedim gülümseyerek. Bu biraz zor olacak. Adam yumruklarını sıkmıştı. 1,80 boyunda en az 100 kiloydu. Ya pilottu ya teknisyen. Çıplak eli bir helikopteri yerinden kımıldatabilecek kadar iriydi. Ben polisim. Daha iyi bir yalan bulman gerekiyor evlat. Bırakın kimliğimi göstereyim. Kımıldarsan seni tepelerim. Ofiste ne arıyorsun? Odadaki gerginliğe rağmen hala biraz önce yaptığım keşfi düşünüyordum. Lozan'daki üniversite hastanesi kalp ve damar cerrahi bölümü. Neden oraya nakledilmişti? Orada Manon'un hayata döndürebilecek sihirli bir değnek mi vardı? Herif masaya yaklaştı ve telefonla uzandı. Eğer gerçekten bir aynasızsan jandarmayı aramamda bir sakınca yoktur. Sorun değil. Kaybettiğim zamanı düşündüm. Morta'da karargâhtan açıklama yapmak zorunda kalacaktım. Paris'e telefon edilecek. Sarı'nın ölüm haberi işleri daha da karıştıracaktı. Tüm bunlar en az 3 saat parmaklıklar altında kalmam demekti. Öfkemi gizlemek için gülümsedim. Herifin zahireyi kaldırmadan telefon çaldı. Ahizeyi kulağına götürdü. Yüz ifadesi değişti. Bir blok not aldı ve adresi yazdı. Sonra mırıldandı. Geliyoruz. Telefonu kapattı ve gözlerini bana çevirdi. Şanslı günündesin. Kapıyı gösterdi. Defol. Gong çalmıştı. Acil bir çağrı Hızır gibi yetişmişti. Geri geri giderek kapıdan çıktım ve koşar adım basamaklara yöneldim. Hızlı hızlı inerken herif yetişip beni geçti. Merdivenlerin üzerine atlamıştı. Sonra da koşarak hangardan çıktı. Elinde bir kağıt vardı. Diğer elini başın üzerine pervane gibi çeviriyordu. Dışarıdaki tipler de helikoptere yöneldi. Helikopterin palaları dönmeye başladığında ben alandan çıkıyordum. Helikopter havalandığında ise ben hala yürüyordum. Kalan son kızıl yaprakları dökerek ağaçların üzerinden geçip gitti. Kafamı kaldırdım. Pilot olduğunu tahmin ettiğim iri kıyım kokpitin başından bana bakıyordu. Arabamı atladım ve motoru çalıştırıp havada bu kaçınılan yaprakların ve çalı çırpının arasından hızla geçtim. Lodan. Ve olayın yeni çözümü oradaydı. Bölüm 79. Bordeaux Compere Pierre Üniversite Hastanesi, Lozan'ın tepelerinde Burgon sokağı yakınında merkez kampüse fazla uzak olmayan 3 katlı küçük bir binaydı. Gri çakıllar ve küçük çam ağaçlarıyla bir Japon bahçesinin tam ortasında yer alıyordu. Ana yolu yürüyerek kat ettim. Bahçe insana hem huzur veren, hem zen bahçesini hem de kaygı veren bir Shining labirentini andırıyordu. Gökyüzü kapalıydı. Havada kiraz çiçeklerinin, polenlerinin oluşturduğu bir pus tabakası vardı. Kalp damar cerrahi bölümü ikinci kattaydı. Mono'nun cesarını kabul eden doktorun adı beynime kazılıydı. Maurice Belterin. 14 yıl önce, 14 yıl sonra bile hala burada cerrahlık yapıyor olabilir miydi? Servisin girişinde küçük danışmayı buldum. Bankonun arkasında üzerinde hemşire önlüğü olmayan genç bir kadın vardı. Sevimli bir ses tonuyla doktoru görmek istediğimi söyledim. Gülümsedi, güzel bir kızdı ve bunca şeye rağmen bu ayrıntı dikkatimi çekmişti. Bana bakıyordu, devam ettim. Artık burada çalışmıyor mu? O büyük patrondur dedi sonunda. Daha gelmedi ama mutlaka uğrar. Her gün gelir, hafta sonları bile, gün ortasında aniden. Onu bekleyebilir miyim? Tek şartla, benimle konuşursanız. Beni oyunun içine çekmeye çalışıyordu. Yüzünde sevimli bir ifade vardı. Derin bir iç çekti. Adım Julie. Var gücüyle elimi sıktı. Julie Döleze. Burada sadece hafta sonları çalışıyorum. Yani öğrenci işi. Benimle konuşma konusuna gelince mecbur değilsiniz elbette. Desteklerimi bankoya verdim ve gülümsedim. Laf olsun diye ona birkaç kişisel soru sordum. Okulu, günlük yaşamı, Lozan'da boş zamanlarında ne yaptığı ve benzeri. Otomatik pilota bağlanmış gibiydim. Verdiği cevaplarda dinlemeden peş peşe sorular soruyordum. Görünmeyen bir telefon çaldı. Elini bankonun altına soktu ve cevap verdi. Bu arada bana da göz kırpmayı ihmal etmedi. O dedi telefonu kapatırken. Ofiste girebilirsiniz. Haber vermeyecek misiniz? Yok gerek yok. Kapıyı çalın içeri girin. Çok sempatiktir. İyi şanslar. Bankodan uzaklaştım. Kız seslendi. Geri gelecek misiniz? İpekli siyah saçların ardında gözlerini kırpıştırdı. Açık yeşil gözlerini. Maalesef dedim. Ama gülümsemenizi hep hatırlayacağım. Verilecek en iyi cevap buydu. Ya açık ve iyimser. Güldüm sonra ekledi. Tam arkanızda, koridor, dipteki oda. Arkamı döndüm yürüdüm. Birkaç adım sonra kızı, gözlerini, her şeyi unutmuştum bile. Kapıya vurdum. İçeriden hemen cevap geldi. Kapının tokmağını çevirirken Mon'un için kısa bir dua okudum. Hayattaki Mon'un için. Adam bembeyaz badanalı odanın içinde ayakta durmuş, metal bir dolaba dosyalarını yerleştiriyordu. 1,65 boylarında tıknaz sayılabilecek biriydi. Kocaman gözlükleri vardı. Perçemlerini alnına düşünmüştü. Elsin John'a benzerliği şaşırtıcıydı. Tek farkı saçları griydi. 60'lı yaşlarda olmalıydı ama kıyafetleri ki bunlar yıkanmış bir bluzcu ve yün bir kazaktı. Berkeley'li bir üniversite öğrencisini andırıyordu. Ayağında santimlik ayakkabılar vardı. Sordum. Maurice Belter'in değil mi? Kafasını sallayarak onayladı. Sonra masanın önündeki koltuğu işaret etti. Oturunuz dedi. Gözlerini elindeki dosyadan ayırmadan. Yerimden kıpırdamadım. Birkaç saniye geçti. Hala ev sahibime bakıyordum. Hantal, ağır kanlı görünüyordu. İri, kemikli bir yapısı vardı. Sonunda kafasını dosyadan kaldırdı. Sizin için ne yapabilirim? Adamın CV'sini tahmine çalışıyordum. Soyadı, kökeni, hobileri. Ama perçemi ve gözlükleriyle cerrah çözümlenmesi imkansız biriydi. Sorumu yineliyorum, dedi kayıtsızca. Sizin için ne yapabilirim? Manon Simonis ile ilgileniyorum. Gülümsedi. Geniş elmacık kemikleri koca gözlüklerinin çerçevesine dokunuyordu. Opak camlı gözlükleri parladı. Komik bir şey mi söyledim? 14 yıldan beri sizin gibi birini bekliyorum. Benim gibi mi? Nihayet gerçeği anlamış, meseleyi yabancı biri. Hangi yolu izlediğinizi bilmiyorum ama sonunda buraya ulaştınız. O yaşıyor, değil mi? Sustu. Verdiği cevap tüm hayatımı değiştirecekti. Alacağım cevap benimle birlikte bütün evren için nihai bir karar olacaktı biliyorum. O yaşıyor, evet veya hayır. Manon'u gördüğümde ölmüştü. Ama durumu onu hayata döndürebileceğim ölçüde uyumsuz sayılmazdı. Koltuğa büzüldüm, zorlukla konuştum. Bana bütün hikayeyi anlatınız, bu çok önemli. Yalvaran ses tonumdan utanmıştım. Kuşkulu bir tavırla sordu. Soruşturmanız için mi, yoksa kendiniz için mi? Arasında ne fark var? Şu soruşturmanız ne aşamada? Bunu size her şeyi bana anlattıktan sonra söyleyeceğim. Bana anlatacaklarınız soruşturmanın geri kalan kısmı için belirleyici olacak. Başını salladı. Hala elinde tuttuğu klasörü rafına yerleştirdi. Sonra derin nefes aldı. Tam karşıma geçip oturdu. Olayı biliyorsunuzdur. Yani kriminal açıdan demek istiyorum. Bildiğiniz gibi isimsiz bir telefon aramaları bu kuyuya yönlendirdi. Orada dosyayı ezbere biliyorum. Jandarma böylece Korel sitesinin yakınındaki kuyulara bakmaya başladı. Yanlarında doktor vardı. İlk yardım ekibi çocuğu bulduğunda ölmüş olduğunu belirledi. Göl bebekleri sabitti. Kalbi durmuştu ve beden sıcaklığı 23 dereceydi. Ölüm kesindi. Yine de bir doktor eskiden benim servisimde çalışmış Borone adındaki biri benim uzmanlığımı biliyordu. Uzmanlığınız tam olarak nedir? En baştan beri bir kalp ve damar cerrahının reanimasyonla alakasını anlamamıştım. Hipotermi diye cevapladı Belter'in. 30 yıldan beri soğuğun neden olduğu fizyolojik olgularla ilgileniyorum. Mesela bu tür koşullarda vücuttaki kan akışının yavaşlayabilmesi gibi. Biz yine Manon'a dönelim. Bu adam yani Boroni böylesi şiddetli soğuğa maruz kalan kişiler için ölüm açıklandığında bile az da olsa bir umut olabileceğini biliyordu. Böylece sanki çocuk yaşıyormuş gibi hareket etti. Aramalara katılan helikopteri çağırdı ve benimle temasa geçti. Yolda geçen zamanı göz önüne alırsak küçük kız en az 60 dakikadır ölüydü. Bu şansımızı sıfıra indiriyordu. Ama yine de yöntemimi denememin bir zararı yoktu. Bir bypass makinesinin ne olduğunu biliyor musunuz? İsim bende belli belirsiz çağrışımlar yaptı. Belferin devam etti. Her ameliyathanede önemli cerrahi müdahalelerde hastanın karnını soğutmak için vücut dışı dolaşımı sağlayan bir makine kullanılır. Sistem hastanın kanını almayı birkaç derece soğuttuktan sonra yeniden vücuda vermeye dayanır. Yapay bir hipotermi elde edinceye kadar işlem birkaç kez yinelenir. Evet, hatırlamıştım. Luka kurtarmak için de aynı makine kullanılmıştı. Bu hikayedeki inanılmaz ironiydi. Sözlerini ben tamamladım. Çocuğun kanını ısıtmak için sistemi tersine çalıştırdınız. Kesinlikle. Bu yöntemi ilk kez 1978'de solunumun durmasından ölen bir erkek çocukta denemiştim. Böylece çocuğu hayata döndürmeyi başarmıştım. 80'li yıllarda ise bu işlemi pek çok kez yaptım. Günümüzde bu teknik dünyanın dört bir yanında sıklıkla kullanılıyor. Gururla gülümsedi. Mucide olduğum bir teknik. Dehasının büyüklüğünü anlayabilmem için kısa bir ara verdi. Sonra devam etti. Manon'un kanı ısısıyla oynamadan ancak oksijenlendirerek makineden geçirildi. Sonra kıza geri verildi. Ardından yeniden denedik. Bu kez ısı 27 dereceye çıkarıldı. Sonra bir daha bu sefer 29 dereceye ulaştık. 35 dereceye çıktığımızda monitörde bir hareketlenme oldu. Yeni bir denemeden sonra ekranda salınımlar görülmeye başladı. 37 derece kalp düzenli hale geldi. Manon bir saat boyunca klinik olarak uyluk aldıktan sonra yeniden hayata dönmüştü. Balter'in açıklamaları benim Descartes testi yaklaşımımla örtüşüyordu. İlk kez biri mucizeden söz etmiyordu. Ne Tanrı'nın ne de şeytanın mucizesinden. Doktor sanki ne düşündüğümü hissetti. Manon'un hayata dönmesi bir mucize olarak değerlendirilebilir. Aslında küçük kızın yaşına bağlı üç elverişli etken bir araya gelmişti ve bunu açıklamak da daha doğru. Hangi etkenler? Her şeyden önce vücut ölçüleri. Manoncunun bir çocuktu. 15 kilo civarında. Bu da vücudunun aniden soğumasını sağladı. Bedeni kış uykusu konumuna geçti. Kalbi çok daha ağır ve yavaş atmaya başladı. Dakikada 80 yerine 40 atış. Biyokimyasal reaksiyonlar da azaldı. Hücrelerdeki oksijen tüketimi son derece düştü ki bu çok önemliydi. Beyin fonksiyonları düşük rejimde çalışmaya devam etti. Kan dolaşımıyla beslenmemesine rağmen. Belten coşmuştu ama araya girdim. Rölantiye geçmiş bir vücuttan söz ediyorsunuz ama Manon boğulmuştu öyle değil mi? Bu durumda ciğerleri suyla dolmuş olmalı. Tamamen yanılıyorsunuz. Bu da ikinci olumlu etken. Küçük kızın solunumu durmuştu ama boğulmamıştı. Boğazından içeri tek bir damla su geçmemişti. Açıklar mısınız? Çocuklarda bir diving refleks vardır. Yüzücü bebekleri düşünün. Suya batırıldıklarında ciğerlerine su girmemesi için içgüdüsel olarak ses tellerini kapatırlar. Kuyunun başında Manon dış çevreyle ilişkisini kesti ve kapalı devre olarak fonksiyonları çalışmaya devam etti. Gözümün önünde Manon'un vücudunun içinin tuhaf görüntüsü geldi. Çok düşük ritimle çalışan kırmızı ve siyah organlar buz gibi soğuk suyun içinde yaşama tutunma mücadelesi veriyorlar. Belten gözlüklerini düzeltti. Bu refleks konusuyla ilgili çeşitli teoriler var. Kimileri bunun bizim su orijinimize bağlı olarak arkaik bir miras olduğunu düşünüyor. Bir yunus veya bir balina suya daldığında doğuştan var olan bir mekanizma soluk almayı keser ve kanı hayati organlara yönlendirir. Manon da suya batırınca küçük bir yunusa dönüştü. Deyim yerinde ise kendine sığındı. Bir tür paleo bellek. Belten yeniden sustu. Kelimenin boşlukta çınlamasına izin verdi. Bu yeniden yaşama dönme mucizesi onun düşündüğünden çok daha çarpıcıydı. Sözüm onun ruhunu şeytana satmış küçük kız annesi tarafından öldürülmüş ancak Yunus Belli'ye sayesinde hayata dönmüştü. Bu evrede diye devam etti. Temel bir olguyu anlamanız gerekiyor. Mücadele olmamış. Manon ile katil arasında mı demek istiyorsunuz? Hayır, Manon ile ölüm arasında. Kız çırpınmamış bile. Soğuk onu hemen etkilemiş ve vücudu taş kesmiş. Bu sayede hayatta kalmış olmalı. En ufak bir çırpınma boğulabilirdi. Aslında bu şekilde küçük kız ölümü kabullenmişti. Bu da araştırmaların gizemli yanlarından biri. Kişi ölümü kabullendiği, ona doğru gittiği oranda bu tür bir tür iki dünya arasında kararsızlık yaşar. Yani bir tür yarı ölüm, yarı yaşam gibi. Küçük kızın varoluşunda önemli bir yer tutan bu kısa dönemi düşündüm. Manon bu zaman durması sırasında kimi görmüştü? Şeytanı mı? Şimdilik bu geçiş anındaki fizyolojik olgulara yoğunlaşmalıydım. Üç etkenden söz etmiştiniz. Polisleri seviyorum diyerek güldü. Dikkatli öğrencilersiniz. Dudaklarını şaklattı. Üçüncü etken Manon'un tamamen iyileşmesiyle ilgili. Tüm bu anlattıklarıma bakılarak kızda önemli aralıklar kaldığı düşünülebilir. Oysa uyandığında Manon'un tüm kognitif fonksiyonları kusursuzdu. Konuşmasında, muhakeme güçlüğünde sorun yoktu. Sadece belleğinde görünen bir amnezi vardı ama beyni mükemmel çalışıyordu. Bunu nasıl açıklıyorsunuz? Bir kere daha yaşa. Beyin ne kadar gençse hücre sayısı da o kadar fazladır. Bu da beyin fonksiyonunun geniş bir alana yayılmasını anlamlı hale getiriyor. Manon'un beyninde bazı lezyonların oluştuğu kesin. Ancak zihinsel kapasitesi sayesinde onların işlemlerini başka bir bölgeler üstlendi. Nöronların sağlıklı olduğu bölgeler. Dolayısıyla da buna beyinsel devinginlik adı verilir. Bazı engelli çocuklarda zihinsel aktivitenin tek yarım kürede toplandığı görülür. Bu amnezi olayı da aklıma hemen şu soruyu getirmişti. Uyandığında olay anını hatırlıyor muydu? Ona en son saldıran kişi hakkında bir şey söyledi mi? Eliyle belli belirsiz bir hareket yaptı. Bununla ilgili olarak onu sorgulamadım. Bu polisin işiydi. Onu sorguladılar mı peki? Evet. Ama arıtma alanında olan biteni hatırlamıyordu. Bir tür blokaj. Komadan çıkanlarda çok sık görülür. Amnezi kişinin kendi isteğine bağlı olabilir. Beyin kötü bir olayı örtmek için taranmadan yararlanır. Manon bu korkunç olayı belleğinden silmişti. Ama annesi hala şoktaydı. Bu amnezi kızı için ikinci bir şans olabilirdi. Eğer Manon hiçbir şey hatırlamıyorsa her şeye yeniden başlayabilirdi. Tanrı olaya müdahale etmişti. Bernstein benim düşüncelerimi tasdik edercesine konuşmasını sürdürdü. Annesine Manon'un kurtulduğunu söylediğimde kadın garip bir tutum sergiledi. Bu hayata dönüşe sevinmemişti sanki. Belki katilin yeniden ortaya çıkmasından korkuyordu. Veya medyanın ilgisinden bilmiyorum ama her halükarda yargıç, savcı ve polis olayı duyurmama kararı aldılar ve hepimiz bu konuda anlaştık. Santos'ta yaptığım soruşturmalarda kızın hayatta olduğuna dair en ufak bir ipucuna rastlamadım. Nedeni bu. Manon burada İsviçre'de kaldı. Büyük annesiyle büyük babasıyla Lozan'a yerleşti. Frederick'in yani Manon'un babasının ailesi mi demek istiyorsunuz? Evet, Silvi'nin yeni annesinin yetim olduğunu sanıyorum. İsviçre'de yapılan birmanlar aslında oldukça zengin olan büyük baba ile büyük annenin böyle bir paraya ihtiyacı yoktu ama Silvi her ay belli bir miktar para göndermeyi istemişti. Taşlar birer birer yerine oturmaya başlamıştı. Manon'la temasınızı sürdürdünüz mü? Asla ilişkimi koparmadım. Kız ne yapıyordu? Yani yeni hayatında demek istiyorum. Tamamen normal bir hayat. Tüm İsviçreli genç kızlar gibi hayat doluydu. Manon doğuştan neşeli bir kız. Eğitimini sürdürdü mü? Biyoloji okudu. Lozan'da. Şimdilik yüksek lisans öğrencisi. Göğsüme sıkıştığını hissettim. Manon hayattaydı. Bir yerlerde soluk alıyor ve gülüyordu. Ama içimde belli belirsiz bir korku vardı. Şu an nerede? Doktor cevap vermeden kalktı ve pencerenin önünde durdu. Titrek bir ses tonuyla yeniledim. O nerede? Onu görebilir miyim? Beltan işaret parmağıyla gözlüğünü itti ve bana doğru döndü. İşte problem burada. Manon kayboldu. Koltuğumdan sıçradım. Ne zaman? Annesinin ölümünden sonra, geçen Haziran'da. Manon Fransız jandarması tarafından sorgulandıktan sonra sırra kadem bastı. Zorlukla ele geçirdiğim hayalet yeniden benden kaçıyordu. Koltuğuma yığıldım. Hiçbir şey düşünemiyordum. Hiç haber almadınız mı? Hayır. Annesinin öldürülmesi çocuğun geçmişteki korkularını depreştirdi. O da kaçtı. Nerede olduğunu bulmam lazım. Kesinlikle. Bildiğiniz bir şey, bir ipucu var mı? Yok. Yapabileceğim tek şey size onun suç kimliğini ve Lozan'daki adresini vermek olacaktır. Adını değiştirdi mi? Elbette, yeniden hayata döndükten sonra annesi onun her şeyini sıfırlamasını istedi. Bir reçete kağıdına yazıyordu. 14 yaşından beri Manon Simonis'in ismi Manon Biat'ti. Ama bu bilgi sizin hiçbir işinize yaramaz. Onu iyi tanıyorum. Tonga'ya basmayacak kadar zekidir.